Ayrım 10, sayfa 172. MİT'in her yerde gözleri var. Bugüne kadar asker müsteşarlarca yönetilen MİT'in örgüt şemasında belli başlı bölümlerin önde gelenleri arasında Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı MAH, İstihbarat Başkanlığı İBE, Psikolojik Savunma Başkanlığı PSB, İdari İşler Başkanlığı İİBE, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği gibi birimler sayılabilir. MAH diye anılan Milli Amale Hizmet aslında Milli Emniyet Hizmetleri MAH adına dönüştü. Zaten MİT'te görev alanlar eski MAH'la bugünkü MAH arasında ad ve işlev açısından ayrımcı bir dil kullanmıyorlar. Yasalarda Milli Emniyet Hizmetlerinin görevi milli güvenlik ile ilgili istihbarata esas olacak haberleri toplamak ve istihbarata karşı koymak diye belirleniyor. İstihbarat Başkanlığı'nın görevi MAH ve PSB ile çeşitli devlet daireleri ve resmi kurumlar tarafından derlenen milli güvenliğe ait haber ve istihbaratı almak, devlet çapında yorumlamak, tasnif etmek, yaymak ve MİT içindeki istihbarat faaliyetlerini koordine etmek. Psikolojik Savunma Başkanlığı'nın görevi barışta ve savaşta milli bünyeye içten ve dıştan gelecek psikolojik tesirlere ait açık haberleri toplamak, yorumlamak ve karşı koymak. Devlet daireleri ve resmi kurumlar tarafından derlenen haber ve istihbaratı almanın yöntemlerini sorduğumda, MİT'te fiili hizmet dönemini artık kapayan, adının yazılmasını istemeyen ötekiler gibi kısa ancak özde önemli çizgiler veren tek cümleyle yanıt verdi. MİT'in her devlet dairesinde elemanları vardır. Bu elemanlar bulundukları kamu kuruluşlarında sadece milli güvenliği ilgilendiren bilgileri mi derliyorlardı? Aynı zamanda kamu hizmetinde çalışan kişileri izleyip ilgili her türden bilgiyi MİT'e aktarıyorlar mıydı? Ya da MİT'ten aldıkları buyrukla kimi kişilerin siyasal, sosyal ve ekonomik yönlerini izleyerek raporlar mı veriyorlardı? MİT'in hemen her yerde gözleri olduğu anlaşılıyordu. Bu gözler ne ölçüde yetenekli, bu gözler duygulara kapılmadan hangi ölçeklerde kişilerle ilgili raporlar veriyor, bu noktayı belirgin biçimde vurgulamak için fal açmaya, kahin olmaya gerek yoktu. Çoğu zaman bu raporlar yüzünden kişilerin başı yanıyordu. Duyulan, bilinen örneklere bakılırsa bu oldukça sık görülen olaylardan. Tabii fişlenen kişiler hakkında MİT gözlerinin sapladığı bilgiler arşive geçiyordu. Hiçbir zaman silinmiyordu. MİT kuralları devletin bütün daire ve kurumlarını servise hizmet etmekle yükümlü hale getirmişti. Devlet daireleri ve resmi kurumlar kendi kaynaklarından elde ettikleri milli güvenlikle ilgili haber ve istihbaratı zamanında MİT'e ulaştırmak ve hizmetin yerine getirilmesi sırasında bu örgüt mensuplarına gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundaydı. 644 sayılı MİT Yasası Madde 5. Yukarıdaki varsayım böylece kanıya dönüşüyordu. Devlet dairesi ve resmi kurumlar kendi kaynaklarından elde ettikleri istihbaratı zamanında MİT'e ulaştıracaklardı, ulaştırılıyordu. Daha önemlisi resmi daire ve kurumlar hizmetin yerine getirilmesi sırasında bu örgüt mensuplarına yani o daire ve kuruma başvuran MİT mensuplarına her türlü yardım ve kolaylığı göstereceklerdi, gösteriyorlardı. Buyuru bu resmi kurallardan kaynaklanan işleyiş kuşkusuz yalnızca resmi daire ve kurumları bağlamıyor, özel iş kesimlerini de içeriyordu. Çoğu zaman özel holdinglere, fabrikalara çalıştırdığı kimi kişiler hakkında bilgi soran ya da veren yazılar gittiğini, hatta bu yolda taklitlerine bile rastlandığını son aylarda servis tarafından her dönem gözlenen basın yazıyordu. Hemen her kesimi izleyen MİT gözleriyle kulaklarının elde ettiği istihbarat, servisin haberleri analiz edip birleştiren sonuçlar çıkaran birimlerinde süzgeçten geçirildikten sonra daha geniş kapsamlı bir kurulda ele alınıyordu. Kural gereği 3 ayda bir kuşku yok gereğinde daha sık toplanan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu MİKK, MİT Müsteşarı'nın başkanlığında MGK Genel Sekreteri veya Yardımcısı, MAH ve İstihbarat Başkanları, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, Bakanlıkların İstihbarat Hizmetleri ile ilgili daire ve benzeri kurumlar başkanlarıyla MİT Müsteşarı'nı çağıracak kimselerden teşekkür ediyordu. Amaç istihbarat çalışmaları ile ilgili koordinasyon sağlanması ve bu çalışmaların yönetilmesine temel görüşlerin saptanmasıydı. Devlet örgütündeki MİT'in göz ve kulağı bu kez daha açık ortaya çıkıyordu. Koordinasyon kurulunda bakanlıkların istihbarat hizmetleri başkanları da vardı. Hem de İçişleri Savunma gibi var olması doğal bakanlıklardan değil, bakanlıkların tümünü kapsayan bir kurala uyularak. Elimize geçen daha önceki günlere ait bir yönetmelik herhalde bugün de ya aynen ya da benzeri anlatımlarla geçerliliğini koruyor olabilir. MGK Genel Sekreterliği yönetmeliğinin 29. maddesi Psikolojik Savunma Bürosu'nun görevlerini şöyle sayıyor. Psikolojik Savunma İdaresi'nin kurulması ve çalışması, psikolojik bakımdan zayıf noktaların tespiti ve giderilmesi, milletin gücüne, hükümetine ve ordusuna olan güvenin arttırılması, sosyal disiplinin yaratılması, geliştirilmesi, bozguncu etki ve teşebbüslerin önlenmesi, anlayış ve duyuş birliğini sağlama, müşterek savunma ve savaşma azim ve heyecanının geliştirilmesi, topyekün savunma bilgilerinin eğitim ve öğretim imkanlarının sağlanması. Koordinasyon Kurulu'nda askerlerle siviller birlikteydi. MİT yalnızca ispiyonaj ve kontr ispiyonaj yapmıyordu. Dışa dönüklüğün yanı sıra iç istihbarat da üstlenmişti. Zaten MİT'teki bu iç içelik özellikle ara rejimlerde bütün sakıncalarıyla ortaya çıkıyordu. Kurulda elbette bir tek stratejik istihbarat ele alınmıyordu. İç gelişmelerle ilgili doğal olarak MİT'in toplayıp değerlendirdiği bilgiler de irdeleniyordu. Böylece ordu kural dışında aldığı özel istihbaratla yetinmeyerek kurulda içerideki gelişmeleri de öğreniyordu. Gizlilik içine geçen toplantılarda neler konuşulduğu elbet bilinmezdi ama ordu iç politika ile ilgisini sürekli koruyan konuma geliyordu. Konu işte burada son derece duyarlı noktaydı. Belli başlı siyasetçilere, başbakanlara ve servisle resmen ilişkisini kesen elemanlara şu soruyu soruyordu. MİT'in ordu bünyesindeki gelişmeleri izlemesi yasaktı. Madem ki MİT bu yönde istihbarat yapamıyordu, öyleyse MİT Genelkurmay ilişkilerinde ordu bünyesindeki gelişmeler MİT üst makamlarına veriliyor muydu? Daha sonraki sayfalarda sorumlu kişilerin tanıklığıyla ortaya çıkacak. Kısaca vurgulayalım şimdi. Genelkurmay İstihbarat Dairesi ordu bünyesiyle ilgili bilgileri hiçbir zaman MİT'e aktarmamış, aktarmıyordu. Genelkurmay MİT'ten dilediği bilgiyi istediği zaman alabiliyor, MİT iç gelişmelerle ilgili raporları ya Genelkurmay İstihbarat Dairesi'ne veya doğrudan Genelkurmay Başkanı'na veriyordu. Devlete hizmetle yükümlü gizli servis bütünüyle sadece Genelkurmay'a hizmet veriyordu. Yasal olan olmayan yollardan sistem böyle kurulmuş, düzenlenmişti. Sağlıklı gözlem gücünün dışında yıllarca servis bünyesinde çalışarak deneyim sahibi olan asker sivil istihbaratın birlikteliğinin ayrıntılarını bilen AH, darbeleri MİT'in önceden sorumlu siyasetçilere bildirmemesi genel bir yakınma. Vermedi mi, veremedi mi sorusuna açık bir yanıt verdi. Vermez, veremez dedi. Verdiği örneğe göre MAH'ın 1960 ihtilalinin gününden ve içeriğinden önceden haberi yoktu. O sırada servisin başında Celal Tevfik Karasapan vardı. 1960'dan sonra yapılan tasfiye ile servis gücünden düştü. O da Ziya Selışık gibi duyarlı konuları araştırıp iletebilecek yetenekli bir kişinin DP'li sanısıyla uzaklaştırıldığını söylüyordu. Ardından çok ilginç bir irdeleme yapıyordu. MİT bilgileri toplar, analiz eder, rapor verir. Örneğin öğrenci ve işçi kesimindeki hareketleri toparlar, raporlaştırır, Genelkurmay'a da verir. Genelkurmay olaylardaki boyutlanmaları görür ve hemen ayağa kalkar. Ülkenin geleceğinden duyduğu kuşkuyla ayağa kalkar, darbe sürecine girer. Yani MİT'in verdiği raporlar abartılır mı? Durum abartılır mı? Abartılır ve bu süreç başlayınca mesela 1978'de olduğu gibi MİT 2 yıl pasifize edildi. O dönemde MİT'ten bilgi alınıyor ama Genelkurmay'dan MİT'e hiçbir bilgi verilmiyordu. Zaten MİT'in ordu içi olayları izlemesine imkan yoktu, yasaktı. Genelkurmay 3 kuvvetten aldığı bilgilere göre değerlendirme yapıyor ve sonucu MİT'e bildirmiyordu. Herhalde kuvvet komutanlıklarından bilgi akması için bir mekanizma çalışıyor. 33/5 formülü orduda doğru dürüst işletilmedi ki. Nedir bu 33/5 formülü? Yönetmeliğe göre ordu içinde hemen her birimde istihbarat birimleri oluşacaktı. Genelkurmay hiçbir zaman bu işleyişi gerçekleştirmedi, yapmadı. Bazı kaynaklar bu irdelemenin tam tersini söylüyorlar. Bu anlatımdan bir sonuç daha çıkıyordu. 12 Eylül 1978'de başlatılan 2 yıllık bir sürecin son halkasıydı. İşleyişleri özenle izleyen hemen herkesin gördüğü başka gerçek, MİT'in yasal bünyesinden kaynaklanıyordu. Müsteşar askerdi, elebanların çoğu askerdi, daire başkanları asker müsteşarın hangi çevrelerle yapacağı belli, danışmalarla bulduğu güvenilir kimselerdi. Genelkurmay'ın dilediği zaman büyük ölçüde pasifize ettiği gizli servis bu içerikteki kadroyla zaten darbeyi önceden öğrenemezdi. Genelkurmay'da neler olup bittiğini MİT'in öğrenmesi, öğrense bile duyurması olanaksızdı. Ne var ki darbelerin iç yüzü araştırıldığında, örneğin 12 Mart 1971 darbesinden önce Genelkurmay Başkanı Tağmaç'a Cumhurbaşkanı Sunay'a sunulan bir raporun Başbakan Demirel'e de verildiği öğrenilmişti. MİT 1966'dan 1971'e kadar uzun bir süreçte cuntasal olayları ve gelişmeleri izleyen bilgileri dosyalamış, bir raporla ilgililere sunmuştu. Bu rapor gizli servislere özgü özel tutumla kodlanmış ve balon operasyonu diye adlandırılmıştı. Demirel'in bir söyleşide başbakanlığa gelen MİT raporlarını anlatırken kullandığı nitelemeleri anımsayabiliriz. MİT'ten gelen raporlar MİT antetli kağıtlara yazılmazdı. Düz beyaz bir kağıtta bilgiler yer alırdı. Altında imza bulunmazdı. Çoğu kez bu raporlarda mesela ilgilenmediğimiz Afrika'nın bilmem hangi ülkesindeki olaylardan, gelişmelerden söz edilirdi. Olaylar sıralanır, analiz yapılıp bir sonuç verilmezdi. Takdir size bırakılırdı demişti Demirel. Demirel'e birkaç kez ısrarla 12 Mart'ın önceden MİT tarafından haber verilip verilmediğini sordum. Herkesin de kesinlikle hayır, MİT'ten önceden darbenin ne zaman geleceği haberini alamadım diye yanıt verdi. Ama balon operasyonu diye kodlanan dosyada faaliyetlerin hepsi yazılmıştı. Doğru demişti Demirel. MİT genelkurmaydan bilgi alamazdı. Ne olup bittiğini ancak cuntalarla iltisaklı yani bağıntılı bilinen sivil kişileri izlerken telefonları dinleyip neler döndüğünü bu tip çalışmalar yaparak öğreniyordu. Daha çok junta ile ilintili sivillerin isimlerini öğrenebiliyordu. Dosya ordudaki dalgalanmalardan ve hazırlıklardan çok bu türden bazı şemaları içeriyordu. Kısacası ordu darbe yapmaya karar verdikten sonra her şey kapanıyordu. Bir başbakan ordudaki eğilimi öğrenebilmek için ne yapardı? Örneğin şunu yapardı. Eşini genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının katıldığı bir çay partisine gönderirdi. Dönüşte işi hiçbir şey görünmüyor, herkes sakin ve normal konuşmalar yapıldı diye izlenim getirirdi. 12 Mart 1971 darbesinden bir gün önce Nazmiye Demirel eşine normal izlenimler aktarmıştı. Ordu sivillere kapandıktan sonra örneğin 12 Mart darbesinden önce Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığını yapan, asker-sivil arasında doğal bir köprü olması gereken Orgeneral Zeki İlter'i son günlerde genelkurmaydaki önemli toplantılara almamışlardı. Gizli servis yeterince bilgi taşımayınca kamuoyu gibi iş başındaki hükümet de adeta karanlıkta el yordamıyla somut bir sonuç yakalamaya çalışıyordu. İhtilal havası yayılınca darbe olamayacağını söyleyen hükümetin durumu karanlıkta ıslık çalmaya benziyordu. Hele Cumhurbaşkanlığında hava değişikse Cumhurbaşkanı MİT müsteşarı aracılığıyla sorumlu başbakanla konuşmaya başlamışsa. Darbeye gerekçe sayılan yüzlerce hatasına karşın siyasetçinin gizli servis Cumhurbaşkanlığı Genelkurmay üçgenini son anda kırması düşünülemezdi bile. Servisin geleceği açısından MİT'in sivilleştirilmesinden yana olan ama MİT gibi bir örgütün devlet hesabına görevini darbelerde de yapması gerektiğine inanan AHE, bu yüzden başbakanlar MİT'in değerini asla hiçbir zaman anlamadılar diyordu. Ya Kunta Kinte örneğine ne demeli? Bir darbe öncesi devlet örgütü gizli servisin bir numaralı yöneticisinin davranışına ne anlam vermeli? Bir değil, bir iki kanaldan doğrulanan bu örnek olay, MİT'in darbelerden önce hangi rüzgarlara kapıldığını gösteriyordu. Serviste Kunta Kinte diye renkli bir kod adla tanımlanan MİT'teki baş yöneticilerden biri 12 Eylül'ü aylarca önce biliyordu. Ama yasal bağlantılarının yanı sıra gizli serviste çalışanlarda bulunmaması gereken duygusal nedenlerin de etkisiyle bağlı olduğu başbakanlığın değil, MİT'i pasifize eden güçlerin buyruğundaydı. Kunta Kinte Bayrak Harekatı diye adlandırılan ve 12 Eylül'ün nasıl yapılacağını içeren genelkurmay dosyasını MİT'in özel uçağına binerek ordu merkezlerine dağıttı. Tek başına. Bir gizli servisin sorumlu olduğu makamları unutmuştu. Daha doğrusu Kunta Kinte genelkurmayın kapalı kutusunda bir bireydi. Sonra ne oldu Kunta Kinte? Güldüler. Ne olacak? Aslında 12 Eylül'de istihbari beceriksizliğinin kanıtlandığına üzülerek istifa etmesi gerekirken emekliye ayrıldı. Ve büyük bankalardan birinde yüklü maaşla yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Gizli servise hizmet verenler kimi zaman bu türden olayları alaya alıyorlardı. Servisin bütün başarısızlıkları çalışanların bölüm şeflerinin üstüne yıkılır, nedense asıl sorumlu olan baş yöneticiler ki hepsinin biçim açısından başarısızlıkları kanıtlanmıştır, emekli olurlar. Ya bir bankanın ya da geliri yüklü bir başka kurumun yönetim kurullarına getirilirler diyordu. Örneğin MİT müsteşarlığından sonra emekli olan ve geçenlerde ölen Hamza Görgüç de ödüllendirilmişti. Ötekiler de. Bu irdelemeler bütünüyle ele alınınca MİT'te 1971-73 arasında 2 yıl müsteşar yardımcılığı, 12 Eylül askeri döneminde Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı yapan emekli orgeneral Anavatan Partisi Kayseri Milletvekili Recep Ergun'un şu sözü altın harflerle yazılıp münasip bir yere asılmalı. MİT'i anayasayı koruyan kurum olarak adlandırmak daha iyi olur. TBMM'de İçişleri Bütçesi konuşmasından 12 Nisan 1987. MİT'in neden korku saldığı kuralları ve organik bağlantıları ile ortaya çıkıyordu. Nedense bütçe yasalarından MİT için ayrı ve geniş bir bölüm konmuyordu. Gizli servis giderleri bütçede gizli hizmet giderleri koduyla yer alıyordu. Örneğin 1988 yılı bütçe yasasında Başbakanlık bütçesinde 07-00-830 koduyla yer alan para, TBMM 1988 Mali Bütçe Kanunu tasarısı ve bağlı cetveller ile plan ve bütçe komisyonu raporunda şöyle açıklanıyordu. 830 gizli hizmetler giderleri ayrıntı kodu sadece bütçe kanununa bağlı A işaretli cetvelde. 1050 sayılı yasanın 77. maddesine tabi hizmetler faaliyetiyle ilgili olarak 3A örtülü ödenek, B 1/11/1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun gerektirdiği giderler. E gizli haber alma giderleri. 1988 yılı bütçesinde örtülü ödenekten gizli istihbarat giderleri için önerilen toplam 52 milyar 200 milyon lira, Başbakanlık bütçesinde sadece 3 ana bölüme ayrılıyor ve bu paranın nerelere nasıl harcanacağı hakkında başka herhangi bir ayrıntıya rastlanmıyordu. Önerilen 52.2 milyarın dökümü şöyleydi. İstihbarat yatırım giderleri 18 milyar 950 milyon, istihbarat hizmetleri 33 milyar 150 milyon, vizeli kamulaştırma ve bina satın alımları 150 milyon lira. Ödentilerinde hiçbir belge aranmayan başbakanın buyruğunda bir özel fon gibi kullanılan örtülü ödenek 1971 yılında 6 milyon lirayken ilk önemli sıçramayı 1973'te yaparak 14 milyon 587 bin liraya yükseldi. 1976 yılında 24 milyon 796 bin, 1977 yılında 45 milyon 290 bin, 1978'de 90 milyon 300 bin, 12 Eylül yıllarında 1980 ve 1981'de 231 milyon 812 bin liraya kadar geldi. Seçimle iş başına gelen Özal hükümeti 1984'te MİT'e ayrılan örtülü ödeneği 4 milyar 76 milyona çıkardı. Bu da yetmedi. İkinci bir ödenekle 4 milyar 150 milyon lira daha ayırdı. Ortalıkta ne terör ne de anarşi vardı. Gizli servisin maddi gücü durmadan pekiştiriliyordu. 1988'de 52 milyara gelen ödenek 1971'e oranla 8700 kat arttırılmış oluyordu. 55 milyonluk Türkiye'de gizli servise ayrılan para kişi başına 949 liraydı. İşkence gören MİT raporları ile yargılananlar da bu parayı ödüyordu. 1989'da 42 milyar 754 milyon ayrılmıştı. Paranın 2 milyarı MİT Genel Sekreterlik binasının yapımına gidecekti. Kim bilir ne türden yeni sorgulama odaları ithal edilecekti. Arşivler, dosyalama ve fişleme büroları kurulacaktı. Ve bir de komisyonda yetkililerden 1988'de açıklama. MİT'te asker personel toplamın 1/3'üydü. Ya gerisi? Siviller ve emekli askerler. MİT gibi askersel bir ocakta muvazzaf emekli personel toplamı yine her zaman olduğu gibi ağırlıktaydı. Geçmişten öyküler. MİT'in gözleri ve duvarlara dayalı kulakları çoğu zaman devleti yönetenlere de çevrilirdi. 1963'ten sonra bir gün Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i bir MİT yetkilisi ziyaret etti. Baba Cemal'e çok yakın biri hakkında maruzatta bulunacaktı. Cemal Gürsel dinledikçe rengi değişti, neredeyse kriz geçirecekti. Cumhurbaşkanının çok yakını Bulgar gizli servisi ve bu servis aracılığı ile Sovyet ajanları ile sık sık görüşüyor, bilerek ya da bilmeyerek bazı bilgiler veriyordu. İlk bakışta bu ilişkiler çok yakın kişinin mesleğini yürütürken sürdürdüğü doğal ilişkiler izlenimi veriyordu. Gümrüklerde kimi işlemler, dış satım ve alım türünden yasal bir takım işler. Ama MİT'in dinleme araçlarına takılı kulağı kimi görüşmeleri dinlemişti. Gürsel'in çok yakınını uyarması gerekiyordu. 12 Eylül 1980'den sonra Başbakan Bülent Ulus'u 1967'den beri tanıdığı gazeteciyi makamına çağırdı, bir süre söyleşti. Gazeteci başbakanın çağrı nedenini söyleşik boyu çıkaramadı. Güncel fakat önemli olmayan konulara değiniliyordu. Gazeteci izin istedi, kalktı. Başbakan Ulus'u ayrılırken kulağına eğildi. Telefonda konuşurken dikkat et dedi. Gazeteci şaşırdı. Bir başbakan bir gazeteciyi dostça uyarıyordu. MİT başbakanlığa bağlıydı. Başbakanlıktan ayrılan gazeteci bir süre düşündü. Son zamanlarda telefonda kiminle ne konuştuğunu anımsamaya çalıştı. Birden ampul yandı, jeton düştü. 30 Ağustos'un yaklaştığı günlerdi. Tuzla'da tatilde olan Demirel aramış, gazeteci Orgeneral Haydar Saltık'ın MGK Genel Sekreterliğinden şutlanmasını MGK üyelerinin aralarında kararlaştırdıklarını söylemişti. Telefon görüşmesi teybe alınmış, çözülmüş, metnin bir kopyası başbakana, bir kopyası Çankaya Köşkü'ne ve herhalde bir kopyası da MGK Genel Sekreterliğine gönderilmişti. O gazeteci bendim. Kuşku yoktu. Elbette gazetecinin günün birinde devletin çok yüksek ama çok yüksek bir büyüğünün son konuşmasında sap yiyip saman şey ettiğini söylemesi de teybe alınacak ve aidiyeti cihetiyle tanrılar katında oturan kudretli kişilere gönderilecekti. Tanıkları yaşıyor. Gazetecinin arkadaşı bir gazeteciye üniformalı çok üst düzeyde bir kudretli büyüğümüz hakkında sap yiyor şey ediyor diye konuşuyorsunuz deyince gazetecinin arkadaşı gazeteci ayıldı. Ben böyle şey söylemedim dedi. Üniformalı çok üst düzeydeki kudretli sen değil arkadaşın diye yanıtladı. Arkadaşı bendim. İki gazeteci arasındaki telefon konuşması teybe alınmış, çözülmüş, Cumhurbaşkanlığı köşkünden başlayarak sırasıyla devlet yönetenlere dağıtılmıştı. Demirel 12 Eylül 1980'de kişisel güveni sağlanmak amacıyla askerler tarafından Hamza Koy'a konuk edildiğinde ilk işi telefon istemek oldu. Verdiler. Demirel kendisini her gün arayanlara aradıklarına 12 Eylül ile ilgili aklına ne gelirse söylüyordu. O kadar ileri gidiyordu ki dinleyenler rahatsız oluyordu. MİT kulağının nerelere kadar uzandığını bildiklerinden durup durduk yerde kimilerinin başına bir iş geleceğinden kaygılanıyorlardı. Hamza Koy'dan döndükten sonra Demirel telefondaki tutumunun olağan dışı olduğunu söyleyenlere kısa yanıt veriyordu. Telefonların dinlendiğini, banda alındığını biliyordum. Kapatıldığım yerde ne düşünüyorsam, ne söylemek istiyorsam duysunlar diye aklıma geleni söylüyordum. Elimdeki tek çare buydu diyor ve kahkahalar atıyordu. Siyasetçinin MİT kulağını kendi amaçları uğruna kullanmak için bulduğu bir yöntemdi bu. Doğrusu gazeteciler de zaman zaman bu yöntemden yararlanıyor ve kimi konularda alamadıkları yetkili tepkisini MİT kulağı ile sağlıyorlardı. Sorulduğunda MİT başbakan, bakan ya da yetkili kişilerin telefonlarının dinlenmediğini söylüyor. Ne var ki MİT hele ara rejimler geldiğinde bir zamanlar buyruğunda olduğu başbakanların, eski patronların hem evini gözlüyor hem de telefondaki ya da çalışma odasındaki görüşmelerini dinliyor. 12 Eylül'den sonra MİT gözlerini kulaklarını Demirel'in Güniz sokaktaki evine ve çevresine çevirdi. İlk önce Demirel'in konutunun tam karşısındaki apartmanda bir daireye yerleşti. Sonra evin hemen yanında yapımı tamamlanan bir başka apartmanda bir daire kiraladı. Gelen giden gözleniyor, uzaktan da dinleme becerisine sahip böceklerle Demirel'in çalışma odasındaki konuşmalar teybe alınıyordu. MİT'in hangi yöntemlerle çalıştığını yakından bilen Demirel, gizli servisin yan binada kiraladığı ve bir ticaret firması süsü verdiği dairede hangi yoğun çalışmalar içinde olduğunu kolaylıkla tahmin edebiliyordu. Umursamıyordu. Ancak son kez zincir bozana sürüldüğünde evinin bütün odalarını kontrol ettirdi. Dinleme aracı arattı, duvarlar temiz çıktı. Demirel'in bir yakınına evin çevresine MİT'in gözü ve kulağı olduğunu nasıl anladıklarını sordum. Şaşırarak karşıladı. İçeri girip çıkanlardan birçoğunu eski günlerden tanıyorduk dedi. Ya son yıllarda? Ticaret yapan, var olamayan şirketin kiraladığı daire son zamanlarda kapalıymış. Ticari şirketler adı altında çalışmak, ajanlarını iş adamı süsü vererek gizlemek, gizli servislerin kullana geldikleri klasik usullerdendi. MİT kulağını bir gazetecinin telefonuna niçin dayar? Çok basit bir gerekçesi. Gazeteci çok iyi istihbarat alıyordu. MİT bu istihbarattan yararlanıyordu. Günümüzün ünlü gazetecilerinden birine verilen bu yanıt, MİT'in zeytinyağı gibi istediği zaman nasıl suyun üstüne çıkabileceğini gösteriyordu. Açıklama gülünçtü. Dinleme operasyonlarının üstünü örtmek için bulunan uydurma bir gerekçeydi. Söylendiğine göre SİA ile MİT'in binaları ayrılmış fakat gizli servislerin doğasına uygun sayılan genel kurala uyarak haber alışverişleri sürmüştü. 1967 yılında bir gün New York Times gazetesinde bir haber çıktı. Sovyet denizaltıları Türkiye'ye haber vermeden gizlice İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiyor Akdeniz'e açılıyorlardı. Dışişleri Bakanlığı bu haberi neden göstererek bir yalanlama yayımladı. Sonradan öğrenildi. İsrail Sovyet denizaltılarının gizlice geçişinden kuşkulanıyordu. Mossad'ın araştırmalarına koşut New York Times gazetesi kullanılarak yayımlatılan haberle resmi Türk tepkisi sağlanmıştı. MİT raporunun patlamasından sonra gizli servis ve darbeler konusunda araştırma yaparken örgütten 10 yıl önce ayrılmış ünlü bir holdingimizde hala güvenlik görevlisi adı altında çalışan KF'ye SİA ile MİT arasındaki işbirliğinin sürüp sürmediğini sordum. KF gizli servisler arasında işbirliği kaçınılmazdır diye başladı. Bu savunuyu hep dinliyorduk, artık yeterince biliyorduk. Yeni değildi. Casusluk ve karşı casusluk işlerinde uzman olan KF sert çıktı. Sizler diye başladı. MİT'in istihbarat yapmasına karşı çıkıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. MİT elbet ispiyonaj sorununda dost ülkelerle işbirliği yapacak. Mesela bayrak operasyonu. 12 Eylül bayrak harekatı mı? Yok, o değil. Bu kod adıyla Bayrak Operasyonu, İstanbul Boğazı'ndan sürekli geçen Sovyet gemilerinin boğazın belirli yerlerine geldiklerinde resimlerini çekiyoruz. Ancak gemilerin güverte yükünü değerlendirmemize imkan yok. Ne taşıyor, ne götürüyorlar, o zaman ne yapacağız? Tabii resimleri Amerikalılara veriyoruz. Elimizde kapalı güverte yükünü saptayacak üstün teknik de yok bilgi de, SİHA da var. O zaman Boğaz'ın Anadolu yakasında bazı yalıların kimse oturmaz görüntüsünü, pencereleri sürekli kapalı suratlarını anımsadım. Boş yalılar insanın dikkatini çekerdi. Bir de uluslararası büyük haber ajanslarının Türk foto muhabirlerine Boğaz'dan geçen Sovyet gemilerinin her birinin resimlerini çekip göndermeleri için iş ısmarlamaları anımsanabilirdi. Uluslararası bir haber ajansının Sovyet gemilerinin her biriyle ve günü gününe bu kadar ayrıntıyla özenle ilgilenmesi yadırganacak olaylardandı. Ajans yetkililerine ya da Türkiye'deki temsilcilerine sorunca mantıklı gerekçeler gösteriyorlardı. Akdeniz'de Amerikan-Sovyet savaş gemileri arasındaki güç dengesini günü gününe izlemek gerekiyordu. Resimlerin müşterisi vardı. Örneğin İsrail diyorlardı. Ve tabii SİHA ile Mossad'ın adı bile geçmiyordu. Türkiye'deki SİHA'nın MIT'le haber alma işbirliği böyle başlıyor. Daha başka alanlardaki müşterek çalışmalar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlanıyor. Washington'a, Langley'deki SİHA merkezine kadar uzanıyordu. Büyük dost devletle küçük dost devletin işbirliği gizli servis deyimiyle dostlar arasında yardımlaşma kaçınılmazdı. Ama nereye kadar uzanır bilinemezdi. Büyük dost SİHA istediği zaman gizli servisimiz dünyanın öbür ucuna kadar gidiyor, yardım elini esirgemiyordu. Örneğin 1963'te Küba bunalımı yaşandı. Sovyetlerin Küba'ya füzeler yerleştirdiği Amerikan casus uçuşlarıyla saptandı. Başkan Kennedy ile Sovyet lideri Kruşçev arasında savaşa varacak tartışmalar geçti. Sorun Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin sökülmesi benzeri kimi koşullarla çözümlendi. Ama ABD'nin SİHA marifetli başka bir vukuatı günceldi. SİHA silahlı bir çatışma için yetiştirdiği Kübalıları adaya göndermiş ama Castro Domuzlar Körfezi Harekatı diye adlandırılan saldırıyı önlemişti. Tanıkların ifadeleriyle SİHA'nın ipliği pazara çıkmıştı. Bir gün dedi kahve, Arnavut asıllı bir SİHA elemanı geldi. Yandık diyordu. Domuzlar çıkarmasını ağzımıza burnumuza bulaştırdık. Küba'da SİHA'nın hiçbir haber kaynağı kalmadı, temizlendi. Şimdi sizden isteğimiz Küba'ya birkaç ajan gönderin. Bunlar becerebildikleri oranda istihbarat yapsınlar. Castro bizimkileri temizledi. İstihbaratın kırıntısına bile ihtiyacımız var. Para bizden. Gönderdik. Bunlar gizli servisler arasında yapıla gelen işler, kurulan ilişkiler. Sırası gelmişti. Daha sonra kimilerine yinelediklerimi, gerekirse yineleyeceklerimi sıraladım. Bir ülkenin stratejik istihbarat yapmasına, ispiyonaj, kontr-ispiyonaj çalışmaları yürütmesine karşı çıkan yok. Doğal. Ne var ki dışa değil, uygulamalarıyla içe dönük. Bir ara dönem geliyor, MIT askerlerin hizmetinde. Raporlar düzenleniyor, adamlar yakalanıyor, içeri atılıyor, işkence görüyor. 4 yıl, 5 yıl yatıyor, sonra beraat ediyor. Kanıt? Sadece MIT raporları, işkenceyi, eziyeti, hor görülmeyi, haksız yere hapishanelerde çürümeyi nasıl olur da onaylamamızı istersiniz? Ara rejimden çıkıyoruz, bu yöntem ileride kullanılmak için yürürlükte. Haklısınız dedi kahve başını öne eğerek. Konuştuğum ötekiler de ama hepsi artık MIT'in dışındaydı. Daha bitmedi dedim. Bir devlet kuruluşu adı da gizli servis. Yarın bir dönem gelebilir, benim hakkımda bir yerden gelen araştırma isteğini yanıtlarken olmadık şeyleri allayıp pullayıp MIT'in göndermeyeceğini, birilerinin bunları kullanmayacağını nereden bileyim? Şu araştırmayı yapıyorum, belki kimilerinin kuyruğuna basıyorum. Bilemem. Kendi çapında bu inceleme yayımlanınca yarın bir iftira ile karşılaşmayacağımı kim temin edebilir? MIT güven vermiyor. Tersine içimizde devlete güvensizliğin belli başlı öğesi olarak yaşıyor. Korku salıyor birçok çevreye. Bunu destekler misiniz? Kafe ve ötekiler dinliyor ve haklı olduğumu söylüyorlardı. Ama hepsi artık MIT'in dışındaydı. Taze örnek, bir milletvekilinden MIT'in ödeneklerini içeren bilgileri alıyordum. Belki kuşkumuz haklıydı, belki değildi. Bilgileri not etmeye başladığım sırada telefonda acayip gürültülü sesler başladı. Milletvekili sizin telefondan mı diye sordu. Yoksa sizden mi dedim. Gülmeye başladık, telefonu kapadık. 1988 yılının Aralık ayında bu duygular içindeydik. Demokratik düzende ve telefon görüşmelerinin gizliliği anayasayla güvence altına alınan bir ülkede.